kurşun kalem dizilidi. Onun altında iki bölme daha vardı ve her biri içinde pergel, cetvel, kalem uçları, pergel uçları, birkaç tane fil dişinden gönye, resim kalemi ve boyalı kalemler bulunan bir takım gözlere bölünmüştü. Bunlar o kadar güzeldi ki alttan daha başka bölmelerin de çıkmasını istiyordu insan. Bu cici kalemlerden daha hoş bir şey olamaz. Parmaklarınızın arasında hissettiğiniz uzun bir kalem bana öyle geliyor ki yenilen lezzetli bir yemek kadar size zevk verir. O gece Bayan Tom Jenkins gelip beni yazılı ve sözlü olarak hesaptan sınadı. Babam, annem, Ivor, Bron ve Davy masanın çevresinde toplanmışlar, seslerini çıkartmadan ve bize bakmıyorlarmış gibi davranarak sınavı izliyorlardı. Bayan Tom Jenkins bana dakikada şu kadar galon su akıtan bir musluğun yine dakikada şu kadar galon suyu boşaltan iki delikli bir banyoyu ne kadar zamanda dolduracağı problemini sorup da annem yamamakta olduğu bir çorabı bırakarak sabırsızlıkla dilini şaklatana kadar her şey yoluna gitti. Babam, ne oldu diye sordu anneme. Şu İngiliz okulu dedi annem. Sordukları soruların saçmalığına bak. İki delikli bir banyonun doldurulması gibi bir işi acaba hangi sersem yapar? Babam, bu sadece bir hesap problemi kızım, hesap problemi, dedi. Kafayı çalıştırmaya yarayan bir problem. Hem İngiliz okuluyla da bilgisi yok bunun. Annem, oğlanın kafası bir takım saçmalıklarla doluyor, dedi. Babam onu yatıştırmak için sakin bir sesle, saçmalık değil bunlar Beth, dedi. Birer hesap problemi. Su dolarken bir zaman geçer, boşalırken de öyle. Bunun da olabilmesi için ne kadar zamana ihtiyaç vardır? İşte hepsi bu. Annem, ama dibi delik bir banyoya kim su doldurur? Dedi. Bir deliden başka kim yapar bu işi? Babam elinden kitabını bırakıp gözlerini tavana doğru kaldırarak, yine cinler üşüştü başımıza, dedi. Oğlanın problemi çözüp çözmeyeceğini anlamak için sorulan bir soru bu sadece. Yalnız rakamlardan oluşan bir şey. Kaç galon su ve ne kadar zaman gerekli hepsi bu. Annem, her ne delik deşik bir banyoda, dedi ve elindeki çorabı dert top edip sepetin içine doğru fırlattı. Ama çorap sepetin içine değil de yere düşünce, her seferinde onu aynı hızla iki kez daha atmak zorunda kaldı. Okula böyle delik deşik bir pantolonla gitse, işitmeyeceğimiz kalmaz. Ama kalbura dönmüş bir banyodan söz edilince, kimse oralı bile olmuyor. Babam, Bayan Jenkins'e, ne olur şu banyo lafını ortadan kaldırın, dedi. Soracak başka bir şey yok mu? Bayan Tom, ondalık sayılar var Bay Morgan, dedi. Ama bunları çok iyi biliyor. Babam, Allah aşkına onları sorun da şu evin huzuru kaçmasın, dedi. Annem, sus kıvilim, dedi. Bunun üzerine ondalık sayılara başladık. Ama rakamların arasında virgül bir uçtan bir uca gidip gelmeye başlayınca annemin yüzü görülmeye değer bir hal aldı. O gece yattığım yerden annemin üst kata çıktığını ve Angarad'la konuştuğunu duydum. Onun arkasından da babam elinde lambayla yukarıya geldi ve yatak odasının kapısını saati işitebilmek için aralık bıraktı. Annem, kıvıl, dedi. Bu ondalık virgülünün sorumlusu kimdir? Babam, neyin sorumlusu, dedi. Pantolonun askısından dolabın kanadına astığını çıkan sesten anladım. Annem, ondalık virgülünün, dedi. Hani şu aşağıda Huv'un uğraştığı şeyin. Babam yüksek sesle gülerek, hala bitmedi mi bu iş, dedi. Bet yavrum, bırak artık bunları. Yoksa sabah ederiz ikimiz de, tımarhanelik oluruz. Annem, ama nedir o, diye sordu. Neden parmak kadar bir çocuk bilsin de ben ahmak ahmak bakınayım? Babam, Bet, Bet, dedi. Tanrı sana güzel bir yüz vermiş ya, sen buna şükret. Bunlar senin işin değil. Oğlanları ilgilendiren şeyler başka, kızları ilgilendirenler ise yine başkadır. Ondalık virgülünü bir tam sayıyı kesirlere dönüştürür. Bir buçuk diyeceğine 1,5 dersin. Çünkü 5 onun yarısıdır. Yani 1 ve 0'ın. Bir rakamı bir bütündür. 0 ise hiçbir şey değildir. Şimdi öğrendin işte. Bundan sonra birkaç dakika çıkarılan giysilerin hışırtıları ve geç kalmış birinin tepeyi tırmanan ayak sesleriyle geçti. Annem sanki yanlış bir kapıyı çalmış da şaşırmış gibi. Peki ama bu virgül kimin? Birine mi ait? Babam. Vallahi bet, dedi. Saçmalıyorsun. Niçin ille de birine ait olsun? Bu bir ondalık işaretidir. Kağıdın üzerine kondurulan virgüldür yalnızca. Bir mürekkepli kalemin ucundan çıkan bir noktacık kime ait olabilir? Annem, öyleyse onun nasıl kullanılacağını kim nereden biliyor? diye sordu. 10 ile çarpıp virgül bir yukarı kaydırılıyor, sonra bir de sıfır ekleniyor. Babam, hayır kız, dedi. Sıfır eklenmiyor. O zaman bölme yapılmış olur. Çarpmada virgül bir aşağı kaydırılacak. Bölmede de bir yukarı. Annem, sen ona aldırma, dedi. Canı nereye isterse oraya kaysın. Ben yine de bunu kimin icat ettiğini öğrenmek istiyorum. Babam, sanırım Fransızlar, dedi. Ama artık bırakalım bunu. Ne dersin? Annem suçlayacak birini bulmuş olmanın verdiği sevinçte, hiç şaşmam, dedi. Demek yine şu Fransızlar ha? Eğer bunu bilseydim o kitabı kapıdan içeriye sokmazdım. Babam, ah Bet, dedi. Ne şeker şeysin sen. Hadi bırak artık bunu. Yoksa kendini yerde bulursun ha. Annem, şu Fransızlar, dedi. Aşağı yukarı kayan ondalık virgüller. Bunlar tıpkı maymunlara benziyor. O Fransızlardan, o dibi delik banyolardan bu çocuğun eline ne geçecek? Babam, parasız yüksek öğrenim yapma hakkı, dedi. Böyle olmasını isterdim. Bu kelimelerin söylenişi kulağına bir ilahinin adı kadar uyumlu geldiği için annem, parasız yüksek öğrenim mi? Dedi. Bunu ben de isterdim. Dünyanın ne olacağı zaten belli değil. Babam, hadi uyu artık, dedi. Dünyanın ne olacağını dert etmek sana düşmez, öyle değil mi? Sen asıl ihtiyar kraliçeyi ve onun 50 yıldan beri omuzlarına yüklediği dertleri düşün de kendi haline şükret. Annem, merak ediyorum, acaba onun da bu ondalık virgülünden haberi var mıdır, dedi. Babam, hay Allah, yer yırılsa da dibine batsam, dedi ve odalarındaki lambayı söndürdü. Zavallı kraliçe bu saatte uyuyordur, biz de onun gibi yapalım, hadi artık, iyi geceler. Annem, peki peki, anlaşıldı, dedi. Ertesi sabah saat 7'ye çeyrek kala içine kalem kutumla kitaplarımı koyduğum çantamı sırtıma vurup yemek dolu sefer tasımı da elimde sallaya sallaya okulun yolunu tuttum. Dağa tırmanırken hafifçe yağan yağmur yüzümü ıslatıyordu. Ama ağaçlar esen rüzgarı oldukça kesiyordu. Ne var ki en tepeye vardığım zaman az kalsın rüzgar beni gerisin geriye tekrar aşağıya sürükleyiverecekti. Dağların arasında asılı kalan koca koca kurşuni bulutlarıyla, damların üstüne sürünürcesine çöken sisiyle ve bacalardan çıkan sarımtırak dumanlarıyla kasaba her zamankinden daha da çirkin görünüyordu. Evlerin arasında arduvazla kaplı üç uzun damı ve çevresindeki 3-5 ağaçla okul hemen gözüme ilişti. Irmak pislikten kurşuni bir renkte akıyor, içindeki kayalar kara kara duruyordu. Sessiz caddelerde sadece birkaç fayton ve Arnavut kaldırımlarının üstünde zıpladıkça içindekilerin çalkalanarak çıkarttıkları acayip gürültülerle istasyona doğru gitmekte olan bir sütçü arabasından başka bir şey görünmüyordu. Doğruca okula gittim. Oraya vardığımda avluda birkaç oğlan oyun oynuyordu. İçeriye girmek için onların kapının önünden çekilip karşı tarafa koşmalarını bekledim. Hoy sessizdi ve burada da hala nefret ettiğim tebeşir kokusu vardı. Holün içinde fır dolayı gezinip öğrencilerin bazılarını yağlı boya ile birçoğunu da kara kalemle yapmış oldukları duvarlarda asılı güzel resimleri ve üstünde altın harflerle isimlerinin yazılı bulunduğu iftihar levhasını seyrettim. O sırada kapı açılınca Bay Motschil'in kapı açma yöntemini de öğrenmiş oldum. Önce ayakkabısının burnuyla kapıya bir tekme indiriyor, sonra da onu omzuyla itiyordu. Gözleri pek iyi görmediği için kapının açılıp açılmadığını fark edemediğinden bu darbeleri biri gürültülü, öbürü daha sessiz olmak üzere iki kere tekrarlıyordu. Beni görünce, ne var?" dedi. "Okula başlamak üzere geldim," dedim. "İngilizce konuşsana," dedi. "Ne istiyorsun?" Bu sefer İngilizce olarak, "Okula başlamak istiyorum," dedim. Bay Motschil, şimdi daha iyi oldu, dedi. Sen buraya dün gelmiştin değil mi? Evet, dedim. İyi durum kağıtlarım da burada. Seni çağırtıncaya kadar şurada otur, dedi. Ben de oturdum. Dışarıda bir kampana uzun uzun çaldı. Öğretmenler palto ve şapkalarındaki yağmur damlacıklarını silkeleye silkeleye içeriye girmeye başladılar. Kampananın gürültüsünden konuşamadıkları için birbirlerini başlarıyla selamlıyorlardı. Bunların beşi erkek, ikisi de ihtiyar, sıska ve siyahlar giymiş kadındı. Oğlanlar ve kızlar avludan içeri girerek arkaları bana dönük olarak ikişerli sıralar oluşturdular. Ama çoğu dönüp bana bakıyor, oğlanların bazıları da suratlarını ekşitiyorlardı. 3-5 tanesi gülerek yanındakileri dürttü ve onlara beni gösterdi. Sonra da benimle alay etmeye başladılar. Bay Motşil odasından çıkarak holün öbür ucundaki yerden biraz yüksekçe bir düzlüğün üstünde ayakta durdu. Aynı yerde bir piyanonun önünde kadın öğretmenlerden biri oturuyordu. Bay Motşil kısa bir süre gözlerini ciddi bakışlarla öğrencilerin üzerinde dolaştırdıktan sonra ellerini yüzüne götürdü. İşaret parmaklarını iki kaşının arasında birleştirip baş parmaklarını da çenesine yerleştirdi. O kendine özgü sesiyle ama acıklı bir şiir okuyormuş gibi biraz daha yüksek bir perdeden ''Dua edelim'' dedi. Bay Motşil ''Ulu Tanrım'' diye başlayınca çocuklar da onunla birlikte duayı tekrarlamaya koyuldular. Ne var ki çoğu ona ayak uyduramıyor, her biri ayrı tempoda okuyordu. Her yeni cümlenin başında Bay Motşil onların sesini bastırabilmek ve kendininkini uydurabilmek için sesini yükselttikçe yükseltiyordu. Ama bütün çabaları boşa gidiyordu. Çocuklar duanın sonunu ondan çok önce aldılar. Hatta Bay Motşil yüce şanına diye son sözleri söylerken çocuklardan bazıları kapalı gözlerini açmışlardı bile. Sonra da aynı şeyi yaptı ve dinsel duygular içinde gözlerini yukarıya kaldırıp baktı. Bir ilahi söyleyelim dedi ve Bayan Keşe başıyla işaret etmek için döndü. Başını öne doğru eğerken gözlerini yumdu, kaldırırken de sanki ince duygulardan ötürü yüreğinde bir sızı duyuyormuş gibi onları tekrar ağır ağır açtı. Onun işaretine piyanosunun önünde duran Bayan Keş de başını sarsarak karşılık verdi ve ellerini tuşlara doğru götürdü. Küçük parmakları kanca gibi kıvrılmış, ötekiler de kasılmıştı. Bunları kalın sesler üzerinde dolaştırdı. İki notaya fa solu bastı, notanın birini de ıska geçti. Bay Motşil bir takım ses perdelerinden birini seçerek "Oo" diye ses verdi. Sonra da doğru tonu bulana kadar sesini incelik kalını değiştirdi. "La, şimdi la sesi verin bakayım," dedi. Oğlanlarla kızlar ağızlarını bir karış açıp ahengsiz, ruhsuz ve cansız bir biçimde bunu tekrarladılar. Bay Motşil, "Gün görmüş kayalar benim için yarıldı." diye bir ilahi söylemeye başladı. Oğlanlar ve kızlar bile bile ve isteyerek karma karışık sesler çıkara çıkara onunla birlikte ilahi okurlarken Bayan Keş de parmaklarını hangi tuşa rastladıysa onlara basarak ve yaptığı her falsoda yüzünü ekşiterek piyano çaldı. Bay Motşil sınıflarınıza dedi. Dağılın. Her sınıf ayrı sıralar halinde dizilmiş olan öğrencileri geriye dönüp bazıları da bir tarafa, bazıları da öbür tarafa doğru yine sıralarını bozmadan ayaklarını yere vura vura ellerinden geldiği kadar gürültü yapmaktan zevk duyarak holden çıkmaya başladılar. Bay Motşil hemen hemen içeride kimse kalmayıncaya kadar bekledikten sonra odasına gitmek üzere durduğu yerde inip yürüdü. Ama yarı yolda herhalde beni hatırlayarak geri döndü. Gel bakalım buraya dedi. Bay Tyser sınav kağıtlarını verecek sana. Ondan sonra hakkında bir karara varırız. Önce kuvvetli, sonra da hafif bir tekmeyle açtığı bir kapıdan geçerek bir sınıfa girdi. Bay Tyser'ın hep yorgun bir görünüşü vardı. Ufak tefek, içinde bir kötülüğü olmayan ve bu yaramaz oğlanlarla nasıl başa çıkacağını bilemeyen iyi bir adamdı. Bay Motzil, Bay Tyser dedi. Morgan işte bu delikanlı. Gal dilini konuşmaması için kendisini uyardım. Üst sınıflara ait sınav sorularını verin ki neleri bilip bilmediğini bir görelim. Bay Tyser, peki efendim, dedi. Gel bakalım Morgan, otur şöyle. Oturmamla kaba etime batan bir kalem ucunu çıkarmak için kalkmam bir oldu. Arkamda iki oğlan kollarını kavuşturarak durmuş, kara tahtaya heykel gibi kıpırdamadan boş boş bakıyordu. Onlardan birine, bunu sen mi koydun buraya, diye sordum. Mervyn Phillips, yaz mevsiminde açan güller kadar kızararak bana baktı. James Herriot da öyle. Bay Tyser şaşırarak, ''Bir şey mi söyledin Morgan?'' dedi. ''Evet'' dedim. Bay Tyser, ''Bir daha konuştuğun zaman lütfen İngilizce konuş'' dedi. ''Yoksa başın derde girer.'' Mervyn Phillips, ''Bahçede görüşürüm seninle'' diye fısıldadı bana. ''Kafanı gövdenden ayıracağım.'' ''Olur'' dedim. Bay Tyser bana hesap, gramer, kompozisyon, din, tarih ve coğrafya sınavlarının soru kağıtlarını verdi. Kalemlerimle defterlerimi çıkarttım ve sıranın üst başına yerleştirip bunlardan nefis bir sergi oluşturdum. Bu kağıtların her bir yanını ipek kurdelelerle süslemiş olsalardı onlar yine de şimdiki kadar hoşuma gitmezdi. Kalemimi vals yapar gibi bunların üzerlerini dolaştırıp soruları cevaplandırırken onlara şöyle bir göz atan Bay Tyser'ın yüzündeki hoşnutluğu görmek de ayrı bir zevkti. Bay Tyser, "El yazın çok güzel Morgan," dedi. "Öğretmenin kimdi senin?" "Ben, Bayan Tom Jenkins," deyince çocukların hepsi gülmemek için ellerini ağızlarına götürdüler. Böyle sırıtkanlarla karşılaşınca elinize kızgın bir demir geçirip bunu onların gözlerine sokmak istersiniz. "Ayrıca abilerim ve yengelerim de beni çalıştırdılar," diye ekledim. Bay Tyser, "Yazık ki Bayan Tom Jenkins şu küçük beylerle küçük hanımların bazılarını yetiştirmesi için buraya çağrılmamış," dedi. "Eğer tembellik ve yaramazlık etmiş olsaydın, Bayan Jenkins sana ne yapardı Morgan?" "Beni kızılcık sopasına yatırırdı," dedim. "Üstelik aç bırakır, eve de bir mektup gönderirdi." Bay Tyser, "Gel benimle," dedi. "Ben de dediğin gibi yaptım." Dışarıda elini omzuma koydu ve beni yukarıdan aşağıya kadar süzdü. Yumuşak bir sesle, "Bir sakatlığın yok, değil mi Morgan?" dedi. "Hayır," dedim. "Bacaklarım biraz zayıf ama bir sakatlığım yok." Bay Tyser, "Buna çok sevindim," dedi. "Hadi gel." Bay Motchill'in odasına giderek kapısını vurup onun "giriniz" demesi üzerine içeriye girdik. Burası hemen hemen çıplak bir odaydı. Kağıtlar ve kitaplarla yığılı bir masaya dışarıdan gri bir ışık vuruyordu. Raflar ve yerler kitaplarla doluydu. Bir yanda eğik bacaklı, ekşi suratlı iki meşin koltuk duruyordu. Duvarda kraliçenin gençlik resmi asılıydı. Başındaki küçük bir taçla ve giydiği dantellerle çok güzeldi kraliçe. Bay Motchill uykudan yeni uyanmış olacaktı ki dilini şapırdatıyor ve ağzının tadını herhalde pek beğenmiyordu. Bay Tyser sanki hayatı için bir korku duyuyormuş gibi değişik, kısık bir sesle başını önüne eğerek "Bay Motchill," dedi. "Bana kalırsa 4. sınıf Morgan'a göre değil. Eğer izin verirseniz en azından 6. sınıfta okumasının uygun olacağını söyleyebilirim efendim." Bay Motchill, "Kağıtları bir göreyim," diyerek uzanıp onları Bay Tyser'ın elinden kaparcasına aldı ve gözlerini bunların üzerinde bir uçtan bir uca şöyle üstün körü bir gezdirdi. Sayfaları hızla çevirirken onların üst kısımları hep yırtıldı. Bana, "Yeni öğrencinin hali başkadır," dedi. "Öylesi 6.'ya gidebilir. Onu Bay Jonas'ın sınıfına verin." Bay Tyser, "Teşekkür ederim efendim," dedim ve ikimiz birlikte dışarıya çıktık. "Kalem kutumu ve defterlerimi alayım mı?" diye Bay Tyser'a sordum. Bay Tyser yine benimle konuştuğu o eski sesiyle, "Elbette," dedi. "Döndüğün zaman şu kapıdan bir sonrakini vurursun." 4. sınıfa girerek kimseye bakmadan doğruca sırama gittim. Ama onlar ortada sizinle ilgili bir şeyler döndüğünü anladığınız zamanki gibi insana pek uzun gelen bir sessizlik içinde bakıyorlardı bana. Sıramın üstü darmadağın edilmişti. Demincek yanımda oturan iki oğlan şimdi bir önceki sıraya geçmişti. Güneş ışıltılarını pencereden sıranın üstüne boşaltarak bana bunun nedenini bütün açıklığıyla gösteriyordu. Kalem kutum 3 parçaya bölünmüştü. Ne kadar kurşun kalem varsa hepsi kırılmış, yerin tozu toprağı arasında üstüne basılmaktan pislik içinde kalmıştı. Defterlerime mürekkep dökülmüştü. Kalem kutusunun çukur yerleri sırılsıklandı. Çizgi kalemi, cetvel, mürekkepli kalemler, uçlar hep kırılıp parça parça edilmişti. Hepsi de pislik içindeydi. Cinayet işlemek duygusunu çok iyi bilirim ben. Bu sıcak, insanın içinde tutamayacağı kadar sıcak ve başa doğru çıktıkça da boğazı kurutarak yakıp kavuran, insanı boğuk hırıltılarla hırslı hırslı burnundan solutan bir şeydir. Her tarafınız titremeye başlar, gözleriniz dolar ama yaşlarla değil, bir bulut örter onları. Bu karanlıkta sizi kemiren, kışkırtan bir takım istekler uyanır içinizde. Birinin canını yakmak, ona eziyet etmek istersiniz. Ya parmaklarınızı insan etine daldırıp onu kanatıncaya kadar yırtmak, ya elinize bir bıçak geçirerek ucu körleninceye kadar onu saplamak, ya da kaptığınız bir şeyle bütün gücünüz tükenene kadar vurmak istersiniz. Yumruklamak, bıçaklamak, boğmak, ezmek, öldürmek, öldürmek, öldürmek istersiniz. Ah, bu duyguyu çok iyi bilirim ben. Ama çok geçmeden bir durgunluk çöker üstünüze. Hala titremekte olduğunuz halde içinizde herhangi bir duyguya artık yer kalmamıştır. Yaşayan bir ölüden farkınız yoktur ve durup dururken ağlamak istersiniz. Küçük kalem kutuma bakarken gözyaşlarımı zor tutuyor ve ağlamamak için dua ediyordum. Ama üstü işlemeli sürgülü kapağı ile her bir yanı mürekkep ve pisliğe bulanmış, bütün güzelliği bir harabeye dönmüş olan küçük kutumun insafsız yaralarla kanayan her bir parçası üzerinde gözlerimi dolaştırınca dayanamayıp onlar için ağladım. Çevrenizdekiler gülüşürlerken başınız ellerinizin arasında, dizleriniz yere çökük bir halde hıçkıra hıçkıra ağlamanız ne korkunç bir şeydir. Kendi kendinize küfürler eder ve öyle bir utanç duyarsınız ki görme yeteneğinizi yitirip bunu görmemek istersiniz. Ama yine de dizüstü yerde kalır ve durmadan da kendinize başka başka birçok küfürler yağdırırsınız. Siz böyle yaptıkça utancınız daha da artar ve hıçkırıklarınız gittikçe çoğalır. En sonunda size yapılan şeyden ötürü mü, yoksa bu kadar gülünç bir duruma düştüğünüz için mi hırsınızdan gözyaşı döktüğünüzü kestiremezsiniz. Sonra ağlamanız kesilir, vücudunuza bıçaklar saplansa bile artık gözünüzden bir damla yaş akmaz. Kalem kutusunun birbirinden ayrılmış olan bölmelerini yerden toplayıp onları tekrar eski durumuna getirmeye çalıştım. Bunlar pek zarar görmemişlerdi. Bir oymacı 100 yıl önce bütün sanatını ortaya koyarak insanlar görsün diye bu küçük kutunun damarlı tahtadan kapağının üstünü ve yanlarını özene bözene işlemişti. Onun böyle saatlerce uğraşması hiç gerekli değildi. Çünkü kutu yapılacağı kadar zaten yapılmıştı. Ama bu işlemeler onun sanatının aşk öpücükleriydi. Bunu yapan adamın kutunun düzlüğünde parmaklarını baştan aşağı okşarcasına dolaştırdığını, onu avuçları arasında tarttığını, eserine bakmakla zevk duyduğunu ve sonra da bir satıcıya verirken ellerinin nasıl geri geri gittiğini görür gibi oluyordum. Bunu Bay Griffith'in dedesinin satın aldığını ve bunun kendisinden oğluna, ondan da Bay Griffith'e kaldığını düşünerek onların bu kutuya sahip olmakla içlerinde neler duyduklarını, aynı şeyi ben de duyduğum için biliyordum. Hazreti Süleyman hazineleri karşısında benim ve benden önceki o 3 kişinin bu küçük kutu için hissettiklerimizi hiçbir zaman hissetmemiştir. Mürekkepli kalemlere, kurşun kalemlere, yazı yazmak için gerekli ve size ait her şeye sahip olmak, bunları bütün istediklerinizi yapmaya hazır bir durumda parmaklarınızın arasında görerek onların varlıklarını duymak, yakın dostlarınızmış gibi onları kendilerine göre küçücük yuvalarında saklamak gerçekten tatlı ve sonsuz bir zevktir. Usulcacık kapağı çeker, istediğinizi içinden alırsınız. Sonra da yine dikkatle kapatır ve işinize kayılmadan önce şöyle bir göz atarsınız. Bundan öyle hoşlanırsınız ki her seferinde benliğinizi kaplayan bir mutluluk bazen size kutsuyormuşsunuz gibi elinizi ona değdirmek için uzatır. Tanrı bir tahta parçasıyla bile insanlarda böylesine duygular uyandıran sanatçıları eksik etmesin. Defterlerimin üstündeki ve kutunun içindeki mürekkepleri kuruladım. Mendilimi kirlettiğim için annemin kızacağını pekala biliyordum. Ama buna aldırış bile etmedim. Hepsini tekrar çantama doldurup kapıya doğru yürüdüm. Çocuklar hala gülüyorlardı. Ama tedirginlik içindeydiler. Çünkü onları ele vereceğimden korkuyorlardı. Bir sürü budalanın yüzünden acı çekmek insana çok ağır geliyor. Onların hesabına siz üzülüyorsunuz ve eğer bu üzüntünüz çektiğiniz acıdan daha ağır basıyorsa onları cezalandırmaktan da vazgeçiyorsunuz. Çünkü onların gözleri işledikleri suçu bilen köpeklerinkine benziyor o zaman. Hepinize teker teker döveceğim dedim ama hiçbirinize ele vermeyeceğim. Mervyn Phillips, üstüne şu kırmızı mürekkebi boşaltmadan çek arabanı dedi. İstersen onu da yap dedim. Hepinizi, en önce de seni pataklayacağım. Dışarı çıktım. Bay Tyser 6. sınıfın kapısı önünde duruyor ve okulda kendisine sadece Bay Jonas denilen Bay Elia Jonas Sessions ile konuşuyordu. Bay Jonas'ı görünce yüreğim ağzıma geldi. Kızıldan kırçıla dönen saçları, bakışlarıyla insanın içine bir ateş düşüren ufak ve soluk renkli gözleri vardı. Dili bir dağ engereğininkine benziyordu. Sözlerinize çok dikkat etmeniz gerekirdi konuşurken, yoksa ağzınızdan çıkan her kelimeye ters bir anlam verirdi. Bay Tyser, ama da oyalandın Morgan, dedi. Bay Jonas, belki de oyalanmayı huy edinmiştir, dedi. Sırıtırken dudakları dişlerini örtüyor, ağzı dilinden başka içinde bir şey yokmuş gibi görünüyordu. Zoraki bir İngilizce ile konuşuyor, kelimeleri bir İngiliz'den daha koyu bir İngilizce ile söylemeye çalışıyordu. Güzel bir dili böylelerinin eline bırakmak ne acı bir şey. Doktor Samuel Johnson olsaydı ona ağzının payını verirdi. Bunu kendisine de söyledim ama çok sonra. Bay Tyser, ağlıyor muydun Morgan? diye sordu bana. Evet, dedim. Ama önemli değil. Bay Onas hala sırıtarak cebimden mürekkep ve toza bulanmış olan mendilimi çekip "Bu ne pis şey?" dedi. "Bu sabah evden geldiğim zaman temizdi," dedim ve elinden mendili çektim. "Oradaki sınıfta kirlendi." Bay Onas bu kez sırıtmadan "Benimle konuşurken bana efendim diyeceksin," dedi. "Yoksa sopayı yersin. Hemen içeriye gir ve otur." Tam yanından geçerken kafamı bir tokat indirmek istedi ama başımı birdenbire eğerek kurtuldum ve sınıfa girip 4. sıradaki yerime gittim. Benim oturmam için buradaki çocuk kaldırılıp başka bir yere oturtulmuştu. Bay Jonas kapıyı kapatarak sıraların önüne doğru yürüdü ve durup gözlerini oğlanlarla kızların üzerine gezdirdikten sonra bana dikti. Hala bana bakarak sırıtırken oğlanlar ve kızlar da onunla birlikte sırıtıyorlardı. "Aramızda aydın bir dev bulunuyor," dedi. "Onun için kendisinin önünde saygıyla eğilip diz çökelim. Şimdi cebir konusundaki bilgisini ölçmeyle yetineceğiz. Alacağımız sonuç, bizlerin kendisiyle aynı sınıfta oturup oturamayacağımızı ya da kendisine özel bir okul yaptırılması için avam kamerasına bir dilekçe mi vermemiz gerekeceğini belirleyecektir." Oğlanların birçoğu, kızların da bazıları onun söylediklerini anlamadıklarından herhangi bir tepki göstermediler. Ama birçoğu, insanın kendini gülmek için zorlamasına bile değmeyecek bu şakaya sırf onun dilinin zehrini tatmamak düşüncesiyle güldüler. Bay Jonas bana çözmem için 4 tane iki bilinmeyene denklem verdi. Ama Bay Griffith ile Davy beni çok iyi yetiştirmiş oldukları için onları çok sudan buldum. Bay Jonas hala sırıtıyordu. Defterimin üstüne doğru eğilip bakınca, "İşte başarılı bir öğrenci örneği," dedi. "Ne var ki defterlerin korkunç inecek bir durumda. Ellerinde pislik içinde. Eğer bu okulun bir öğrencisi olmak istiyorsan daha uygarca yaşamayı benimsemelisin. Yarın okula yine bu halde gelecek olursan gerisin geriye eve döndürüleceğini annene söylemelisin. Sizin o pis madenci alışkanlıklarınız burada geçmez." O andan itibaren Bay Eliyah Jonas Sessions'a düşman kesildim. Artık o bana bir şey öğretemezdi. Düşüncelerim kendisine ve kendisinin bana öğreteceğine varsa hepsine karşıydı. Ona bir karşılık vermedim. Sadece yüzüne bakmakla yetindim. "Küstahlık sana bir şey kazandırmaz," dedi ve defterimi kaptığı gibi yere fırlattı. Kenarları hep büküldü defterimin. "Söylediklerime iyi kulak ver. Bugün eve gitmeden önce uygarlık insanların en yüksek amacıdır diye 100 kere yazacaksın." Bay Jonas ötekilere cebir öğretirken ben oturdum. Oturuş o oturuş oldu ve hemen hemen bir yıl sürdü. Orada oturduğum sürece Bay Jonas'ın sesi, yoksul öğrenciler için düzenlenen yemekli bir kır gezisinde esen rüzgarın sesi gibi geçti üzerimden. Söyledikleri bir kulağımdan girip öbür kulağımdan çıktı. Oturdum. Saat 11'de zil çalınca evden getirdiklerimiz yemek için bahçeye çıktık. Kapıdan adımımı atar atmaz Mervyn Phillips beni kolumdan çekti. "Hani beni dövecektin?" dedi. Ötekiler hemen çevremizi sardılar. "Hadi gel bakalım." Mervyn Phillips benden bir baş yüksekti. Üstelik de iri yarıydı. Kasabadaki bir kömürcünün oğlu olduğu için çuvalları kaldıra kaldıra bir hayli güç kazanmıştı. Ama ettiğimiz kavgada bir şeye benzemedi. Çevremize o kadar çok çocuk üşüştü ki bize dövüşmemiz için yer kalmadı. Bu boşa giden yumruklarla sadece bir itiş kakıştı. Salladığım esaslı iki yumruk yerini buldu. Başımın yan tarafına da bir tane o indirdi. Ama bizi kuşatanların gittikçe daralan çemberi içinde yere düştüm ve artık üzerime abananların baskısı altında vurulan tekmelerden kafamı korumaktan başka bir şey yapamaz oldum. O sırada ne oldu bilmiyorum ama bütün tekmelerin ve yumrukların kesildiğini, çocukların yatışarak geriye doğru açıldıklarını hissettim. Sırtım duvara dönük bir durumda ayağa kalktığım zaman Bay Morshill'in yan pencereden bana baktığını gördüm. "İlkin hangi çocuk saldırdı sana Morgan?" dedi. "Ötekilere örnek olsun diye ona haddini bildireceğim. Külhan beylik istemiyorum bu okulda." "Kendileriyle dövüşeceğimi söylemiştim onlara," dedim. "Bay Motchil?" "Ya," dedi. "Bay Yona senin kaba bir yaşam tarzına yatkın bir yaratılışta olduğunu söylemişti bana. Şimdi sözlerimi iyi dinle. Eğer seni bu okulun sınırları içinde, nerede olursa olsun kavga ederken yakalarsam, kemiklerini kırana kadar döver, sonra da okuldan gelince kovarım." Sözlerini devamla oğlanlara, "Sizlere gelince," dedi. "Şunu unutmayınız ki, hepiniz yaşamınız boyunca bir takım sorumlulukları yüklenecek birer insan olarak yetiştirilmek üzere burada bulunuyorsunuz. Sizler geleceğin saygıdeğer vatandaşlarısınız. Bunu hatırlayın ve davranışlarınıza ona göre bir yön verin." Ne var ki okuldan çıkınca annemin bana otelin önünde kendisini beklememi tembih ettiği Alice'i orada meydanda buldum. Yoksa çamurların içinde yuvarlarlardı beni bu oğlanlar. Alice kamçısının sırmını onların tepesinde şaklatıp sapını da yerde daireler çizerek savururken arabanın oturak yerine dar tırmandım. Soluğum kesilmişti. Alice arabaya çıkıp dizginleri eline alınca ''Bu kasaba olanları küçük farelere benzerler.'' dedi. ''Hiçbir zaman teke tek dövüşmezler. Hep bir kişinin üstüne yüzü birden saldırırlar. Neden kovaladılar seni?'' ''Yeniyim de ondan.'' dedim. Alice ''Bir çaresine bakarız.'' dedi. ''Az kalsın seni aklayacaklardı be oğlum.'' ''Sakın bir şey söyleme.'' dedim. ''Yoksa annem üzülür. Daha beter derde girer başım.'' Alice ''Pekala.'' dedi. ''Ama her akşam seni burada bekleyeceğim, olur mu?'' Böylece birkaç akşamın dışında her akşam postacı Alice ile birlikte dağın çevresine dolanan ve ırmak boyunca uzanan o bitmek bilmeyen yoldan eve döndüm. Maria adlı kısrağın çektiği arabada oturarak dağın kokularını ciğerlere sindirmek, yoldaki insanları selamlamak, evdekilere el sallamak, bazen de durup onlara bir mektup ya da bir paket bırakmak, vadinin içindeki ve dışındaki bütün olaylardan haberi bulunan Alice'in yine onlara ilettiği bir haberi duymak başlı başına bir zevkti. O gece eve döner dönmez yüzüme ve ellerimi yıkamak için ilk önce bronlara uğradım. Ama yanaklarımdaki ve gözlerimdeki çürükler ne yaptımsa çıkmadı. Dudağım nasıl patladıysa yine öyleydi. Bron evde yoktu. Ivor da dışarıdaydı. Böylece ikinci bir hikaye uydurmaktan kurtuldum. Eve girince annem ellerini yüzüne götürüp avaza çıktığı kadar bağıracakmış gibi gözlerini açarak bana baktı ama ağzından bir şey çıkmadı. Angarat yanıma sokulup eliyle yüzümü yoklayarak ''Ne yaptın oğlum?'' dedi. ''Canın acıyor mu?'' ''Dağda düştüm.'' dedim. ''Acımıyor. Bir iki çürükten başka bir şeyim yok.'' Annem ''Doktora götür onu.'' dedi Angarat'a. ''Dağda falan düşmemiş. Düpedüz kavga etmiş. Dur hele. Babası onu bir görsün.'' ''Önce bir çay içsem olur mu?'' dedim. ''Bir yerim ağrımıyor. Sadece canım sıkılıyor.'' Annem ''İngiliz okulu.'' dedi. ''Hele babanı bir göreyim ben. Bekle de gör.'' ''Çürüklerin üstüne biraz lapa koyarsın bir şeyin kalmaz anne.'' dedim. ''Ama önce bir fincan çay içmek istiyorum.'' Annem ''Şimdi veririm sana bir fincan çay yavrum.'' diyerek ateş gibi yanan yüzümü avuçlarının arasına aldı. Gözlerimi örten parmaklarının serinliği derimin altındaki kanın sıcaklığını bana belli etti. ''Kaç yumruğun izi bunlar böyle? Abilerin de hep böyle dövüşürlerdi. Ama hiçbirinin suratı böyle olmamıştı.'' Angarat, aşağıya Bron ve ne kadar git ve kanlı bir parça biftek al. Sonra Bron geldi ve bir çığlık atıp kollarını bana dolamak için üzerime doğru koştu. Ağlayarak, ''Huv, yavrum benim.'' dedi. ''Bunu yapan kim? Söyle de boğayım onu. Şimdi gidip gırtlağını sıkayım onun.'' Annem daha ağladı, daha ağlayacak gibiydi. ''Bekle de babası dönsün.'' dedi. ''İngiliz okulu neymiş, ben ona göstereceğim.'' Kediyi evden dışarıya kovmak için annemin fırlattığı ocak küsküsü öyle bir gürültüyle yere çarptı ki karın üstü oturan hayvanın kaçarken sadece kuyruğunun bembeyaz ucu kayan bir yıldız gibi göründü. İnsanın süngüsü düşükken bir fincan çay çok iyi geliyor. Bol sütlü ve şekerli koca bir fincan dolusu açık çayın sıcaklığını ağzınız alışınca onu yudumlayacağınız yerde dikiliverirsiniz. İçinizde uyuşan ne varsa hepsi yeniden canlanır. Bir fincan çay benim en iyi dostumdur. Angarat biftekle geri dönünce Bron bunu yüzümdeki çürüğün üzerine koydu ve bir bezle sardı. Sonra dışarıya çıktım ve Owen'ın makinesini temizlemek için arkadaki kulübeye gittim. Bu yüzden babam geldiği zaman evde değildim ama annemin sesini işitmeyecek kadar da uzakta sayılmazdım. Sonra arka kapı açıldı. Babam, Huv dedi. Gel buraya oğlum. Maden ocağından simsiyah döndüğü için sargı bezini Angarat çözdü, o da lambayı tutup yüzüme baktı. ''Gözüm biri iyice çürümüş, öteki o kadar değil.'' dedi. Ve elini değdirmek için uzatırken tekrar geri çekti. Yanaklarında da birkaç esaslı çürük var ama dudağından başka bir yerin kanamamış. ''Pekala, yıkandıktan sonra burnuna da bakacağım. Hadi sen şimdi git ve başladığın işi bitir.'' Sonra Dave ile Ivor, onun arkasından da Ianto beni görmeye geldiler ama canımın acıyıp acımadığından başka bir şey sormadılar. Onlar 6 peni Angarat'ta 3-5 tane şeker verince iyileştim gitti. Babam yemeğini bitirdikten sonra içeriye girdim. Burnuma baktı ve kırılıp kırılmadığını anlamak için onu eliyle yokladı. Ama şişkinlikten başka bir şey yoktu. Babam, her yarım saatte bir sıcak su ile pansuman dedi. Bir sıcak, bir soğuk su ile arka arkaya. Bir iki gün içinde bir şey kalmaz. Annem, eğer bir parça barut olsaydı o İngiliz okulu yerinde yerler eserdi. dedi. Babam, sus kızım, dedi. Oğlan toprağa girene kadar yaşam boyunca bundan çok daha kötü şeylerle karşılaşacaktır. Yarın tekrar oraya gitmek istiyor musun oğlum? Evet baba, dedim. Babam, güzel, dedi. Öyleyse bak oğlum, bir erkek olarak yetişiyorsun. Bir erkek ceza da alır, ceza da verir. Eğer onun aklı varsa, kendisini cezalandırana bunu fazlasıyla geri verir. Ama bazen sonraki 10 roundda karşısındakini ezmek için ilk 10 roundda dayak yer. Eğer dayak atmak istiyorsan, karşındakini tepelemen gerektiğini kafana koy. Dayak ye, zararı yok. Yeter ki bu sana bir şeyler öğretsin. Dayak yemek başka, yenilmek ise yine başka bir şeydir. Sakın ola yenilmeyesin oğlum. Dayak yemene aklım erer. Ama yenilmeni bağışlayamam. Karşındakini boş bırakma. Onun üstüne git. Onu tepeleyene kadar yılma. Anladın mı? Evet baba, dedim. Babam, dur öyleyse, dedi ve ayağa kalkarak teneke kutuya doğru yürüdü. Onu getirip masanın üstüne koydu. Bu geceden sonra suratındaki her yumruk izine bir peni, kırına iki şilin, yumruklarındaki, kollarındaki ve vücudundaki her bir çürüğe de bir peni vereceğim sana. Bu gece kumboran iki şilin altı peniyle zenginleşti demektir. Hadi şimdi arka tarafa gel bakayım. Annem gözlerinden yaşlar akarak, gıvilim, dedi. Bırak onu şimdi. Yeteri kadar yoruldu zaten bugün. Bir daha dövüşecek olursa ölür. Babam, mertçe kanı dökerek ölürse, dedi. Ben de başımı dik tutarım. Bir oğlan ya dövüşmesini bilmeli ya da dizlerine kadar uzanan bir eteklik giymelidir. Bu çocuğa şimdiye kadar nasıl kavga edileceğini öğretmedik ama bu gece ilk dersini alacak. Bakalım İngiliz okulu bir Morgan'la başa çıkabilecek mi? Bahçedeki kulübede Ianto ve Davy makinayı bir kenara çekip yer açarlarken babam da ceketini çıkararak gömleğinin kollarını sıvadı. Şimdi, dedi, güzel bir sol yumruk çektin mi zorba yerlidir. Bu kitabın ilk dersidir. İşte böyle. Babam vücudu dik, başı ve gözleri sola çevrik, sol ayağa baktığı tarafa dönük, baş parmağı üstte olmak üzere, parmakları avucunun içine doğru sımsıkı bükük, yarı kıvrık sol kolunu hemen hemen çenesinin hizasında ama hep iki gözünün biraz aşağısında ve ortasında tutarak sağ ayağı hafifçe sağ yana açık, yumruğu göğsüne değdirmeden sağ kolunu kalbinin üstüne eğip öylece durdu. Ayaklarının ucunda sıçrayıp, kollarını boks maçındaymış gibi oynatarak hadi dedi benim gibi dur rahat vücudunu sıkma yap da bir göreyim. İşte kavga etmesini böylelikle öğrendim. O gece nasıl durulacağını, nasıl vurulacağını, nasıl korunulacağını ve yumruğun nasıl patlatılacağını öğrendim. Babam en iyi dövüşçü darbeden korunmasını, her darbeye bir katıyla karşılık vermesini bilendir dedi. Bunu yapabildiğin zaman boksa başladığını söyleyebilirsin. Dövüşçü bile denemeyecek birçokları kendilerini boksör sayarlar. Şimdi bak. İnsanın gözünü şaşırtan bir hızla Ivor'un çenesine ve göğsüne birer yumruk indirerek bunun nasıl yapıldığını bana gösterdi. Sonra Ivor ve Davy ilki yerine oturan, ikincisi ise boşa giden birer sol vuruşla bunun arkasından çekilen bir sağ düz vuruş gösterisi yaptılar. Babam, bu insana iyi bir ders vermek içindir, dedi. Eğer biri sana ceketini çıkarttıracak olursa, aklını başına toplayıp ona iyi bir ders verirsin. Doğru dürüst oturtulan bir sağ düz vuruş, insanın karşısındakine iyi bir ders verir. Bu çoğu zaman da dövüşü sona erdirir. Dövüştüğün adamın her üstüne gelişinde ona sol yumrukla dokun. Sol yumruklardan kaçınıp gerileyince de arka arkaya birkaç yumruk daha indir. Sonra onun başını öne eğebilmek için göğüs kemiklerinin ortasına bir tane sağ çek. O eğilince de solun onu yere sermeye yeter. Bu arada çenesine bir tane de sağ yapıştırırsın. Sonra da ceketini giyer, evin yolunu tutarsın. Angarat başını pencereden uzatınca Davy ona yumruk atacakmış gibi yaptı. Angarat bağırmaya başladı çünkü geriye doğru çekilirken başı pencerenin dar çerçevesine sıkışmış, saçları dağılarak yüzünü örtmüştü. Abilerim onun başını kurtarmaya çalışırken o, ''Bay Griffith geldi.'' diye bağırdı. Davy Morgan, sen benim kafatasımı kırmak mı istiyorsun? Davy, kırılmıyor bir türlü, çok kalın, dedi. Küçük bir kız çocuğu ancak kafasını böyle daracık bir yere sokar. Kapı ne güne duruyor, gözlerim mi görmüyor? Angarat, pencereden size bakıyordum aptal, dedi. Kapalı bir kapının ardından ne görebilirdim? Babam, burnunu her yere sokayım derken bir gün tuzağa düşeceksin küçük hanım, dedi. Pencereyi kırın, tamir parasını da onun cep harçlığından alın. Angarat yüzünü örten darmadağın saçlarının arasından bakıp bir yandan kendini ağlamaya bir yandan da gülmeye zorlayarak aman baba dedi bana karşı ne kadar da kötü davranıyorsun bu koca herifler her istediklerini yapıyorlar ama bize gelince ağır sözler söyleniyor. Cep harçlığımıza el konuyor. Huf, yediği yumruklarla benim 6 haftadan beri biriktirdiğim mal fazlasını cebe indirdi. Keşke ben de dünyaya erkek gelseymişim. Hiç değilse her gün yumruk yerdim. Babam, bırakın şunu orada, dedi. Kalsın da ağzından çıkanları bir düşünsün hele. Böylece zavallı Angarat'ı başı pencerenin arasına sıkışmış olarak orada bıraktılar. Angarat ağlamaya çalışıyor ama ağlayacağı yerde gülüyordu. Davy yanından geçerken kabasına bir çimdik atınca Angarat'tan öyle bir tekme yedi ki bütün gece toparlayıp durdu. Bay Griffith, Huf, dedi. Haylaz oğlanlarla başın derde girmiş ha? Evet efendim, dedim. Bay Griffith, nasıl oldu da kalem kutun bu hale geldi, diye sordu. Onu gözetmeni senden rica etmiştim. Babam, kendisinin eve ne halde döndüğünü görünce, dedi, bunu yanında getirmeyi nasıl akıl ettiğine bile şaştım. Bay Griffith, bırakın da Bay Morgan bunun cevabını Hugh versin, dedi. İnsan kendi malının böyle kırılmasına göz yumamaz. Aynı şeyin bir daha tekrarlanmaması için önlem almak gerekir. Onu gözetmek Hugh'a düşen bir görevdi. O da suçlanmadığına göre kabahatli kimdir öyleyse? Babam, onun yüzünde bu izleri bırakanlardır, dedi. Bu işi yaptıkları zaman ben sınıfta değildim Bay Griffith, dedim. Ama hepsini döveceğimi kendilerine söyledim. Sırası gelince döveceğim de. Bu yaptıklarının cezasını onlara, her kim olursa olsun ödeteceğim. Bay Griffith, köpek sürüleri, dedi. Yalnız köpek sürüleri böyle küçücük bir kutuyu parçalar. Bir kucak dolusu sopa toplayıp, yarın oraya gitmek ve onların derilerini yüzmek geliyor içimden. Annem, ne iyi olur, dedi. O eski suratlı yeri de ateşe vermeli. Sus kızım, dedi babam. Huv'un kendi bildiği yoldan bu işi temizlemesi daha iyi olur, Bay Griffith. Ben de oraya gitmesini bilirim. O zaman Tanrı yardımcıları olsun. Ama bunun için Huv dövüşmelidir. Bu onun kavgasıdır, bizim değil. Bay Griffith kutuyu masanın üstüne bırakarak, bizim kavgamızdır Bay Morgan, dedi. Huv, yumruklarının onlarınkinden daha güçlü olduğunu kendilerine öğretebilir. Ama başkasının malına dokunulmayacağını asla onların kafalarına sokamaz. Sanat eserlerini yakıp yıkan vahşiler ancak bedensel güçle, onlarınkinden daha üstün bir vahşetle korkutulabilirler. Ancak düşünce denilen şey onlara öğretilemez. Babam gülümsememek için piposundan bir nefes çekerek, sopayla daha mı iyi olur bu iş, diye sordu. Bay Griffith, yumruktan çok daha iyi sonuç verir, dedi ve gülmeye başladı. Çünkü yumruklar yalnız erkek erkeğe kullanılır. Ama sopa ve mantık evrensel yasalardır. Herkese uygulanabilir. Yumruklar eğer insanın cesareti ve kafası varsa ona daha iyi dövüşmeyi öğretir. Başkalarına da insanların kendi yolunda huzur içinde yürümelerine karışmamaları gerektiğini. Oysa sopa ve söylenen birkaç söz insanlara düşünmesini, doğru dürüst yaşamasını öğretir. İşte bu yüzden yarın sabah oraya gitmek istiyorum. Ben kutuyu onaracağım Bay Griffith, dedim. Bitirdiğim zaman en ufak bir iz bile göremeyeceksiniz. Yeniden bir farkı olmayacak. Bay Griffith, gel öyleyse, dedi. Onu böyle görmek beni çok üzüyor. Elimizde lambalarla arka bahçedeki kulübeye gittik. Zavallı Angarat hala orada, başı pencerenin arasında durup duruyordu. Bay Griffith, görebilmek için lambayı kaldırarak, ''Bu da kim?'' diye sordu. ''Angarat'' dedim. Bay Griffith, Angarat'ın gözlerini örten saçlarını okşar gibi eliyle araladı. Lambanın altın renkli ışıkları Angarat'ın yüzüne vururken o, gözlerini kaldırıp Bay Griffith'e baktı. Onun gülmekte olduğunu biliyordum ama o, gözlerindeki kararsız altın damlacıklarla ağlıyormuş gibi yapıyordu. Gözleri kucağa alınmak isteyen küçük bir kız çocuğununkiler gibi kendini acındırmak için güzel bir maviye dönmüş, iri iri açılmış, tez tekerlek olmuştu. Çirkin görünmesin diye dudaklarını birazcık kıvırıyordu aşağı doğru. Çenesini hafif hafif titretiyordu. Yüzünü çevreleyen saçları bir çil peninin rengindeydi. Bunlar yer yer bir harpın telleri gibi parıldayarak gözlerinin ve yanaklarının üstünden aşağı doğru hemen hemen dört karış uzunluğunda sarkıyordu. Bay Griffith'in yüzünün ona bakarken kıpırdandığını gördüm. Ama bu kıpırdanışın nasıl bir şey olduğu anlatılamaz. Lambayı yere bırakıp Angarat'ın boynuna dayanan pervazı bir eliyle tuttu. ''Eğer canın acırsa bana haber ver.'' dedi. Angarat başını sarstı. Bay Griffith yerinde bir iki kıpırdanarak ayağını iyice yere yerleştirdikten sonra bir çekişte çivileriyle, vidalarıyla, nesi varsa hepsiyle birlikte pervazı olduğu gibi söküp çıkarttı ve çerçevenin yerini bomboş bıraktı. Angarat'a bakmadan bana ''Hadi'' dedi. ''Sen kutuyu onar, ben de pencereyi onarayım.'' ''Peki efendim.'' dedim. Angarat şimdi boş kalan pencerenin boşluğundan içeriye bakıp boynunu ovuşturarak "Teşekkür ederim Bay Griffith," dedi. "Çok güçlüsünüz." Bay Griffith, "Öyle olsun," dedi. "Huf, oğlum, kerpetini işi bittikten sonra bana ver." Zımpara kağıdı kutunun boyasız ve beyaz tahtadan iç bölümünde ne kadar mürekkep lekesi varsa hepsini çıkarttı. Tekrar eskisi gibi tertemiz oldu. Ama köşeli yerlerini iyice bastıra bastıra sabırla zımparalamak gerekti. Milin yerine yeni bir vida koymakla, ikinci bölmenin kırığını da eklemekle kutum yine bir araya toplandı. Ama dışı hala çentik çentik, kapağı da zedelenmiş durumdaydı. Bu da ayrıca başlı başına bir işti. Küçük, gözle zor görülebilecek kadar küçük kıymıkları bu çentiklerin içine yerleştirip damarlı tahtayla yapılan işlemelerin üstündeki sıyrıkların arasını da kendi renginde telaşla doldurdum. Doğrusunu söylemek gerekirse bitirdiğim zaman kutunun bir zarar görmüş olduğunu belli eden en ufak bir iz bile göze çarpmıyordu. Ne var ki ben, Bay Griffith, onun babası ve dedesi bunu pekala biliyorduk. Çünkü her tarafında eskiden olmayan ve hiçbir zamanda olmaması gereken küçücük, bir daha iyileşmeyecek yaralar gibi bir takım izler yine de kalmıştı. Yıllar tahtaya bir kıskançlık verir. Kendi içinde yenilerin bulunmasını istemez. Bay Griffith bir süreden beri bana bakıyormuş. Oysa ben hiç farkında değildim. İşimi bitirdim ve kutuyu temiz bir yere koyup onu biraz seyrettim. Sonra dönüp Bay Griffith'e baktım. O bir sıranın üstünde oturmuş, gülümsüyordu. "Sen usta bir marangozsun Hugh," dedi. "Teşekkür ederim efendim," dedim. "Pencerenin onarını bitirdiniz mi?" "Elbette," dedi. "Benim bir çocuktan geri kalacağımı mı sanıyordun yoksa? Bir göz atsana oraya." Bay Griffith pencereye nefis bir işçilik dökmüştü. Onu baştan aşağı değirmen tamircisi Clay Duck Howell'ın onaracağı kadar güzel onarmıştı. Ekli yerlerinin nerede olduklarını biliyorsanız ancak görebilirdiniz. Ortada ne bir çivi ne de bir vida görülmemekle birlikte hepsi de yerli yerindeydi. 5. kaset 2. yüzün sonu.